Ayrım 3.
Bu durumda liberal devlet, üreticiler arası anlaşmaları, tekel ve kartellerin fiyat politikasını denetlemek zorunda kalmıştır. Gerçekten liberal devlet, ticaret, sanayi, bankacılık alanlarında gerçekleştirilen tekeller karşısında uzun süre tarafsız ve pasif kalamamış ve tekelleri tekel anlaşmalarını denetlemek ve bunların ekonomik güçlerini kötüye kullandıkları zaman gerektiğinde bunları cezalandırmak ya da yasaklamak yoluna giderek ekonomik hayatın işleyişine müdahale etmek zorunda kalmıştır. Liberal devlet bazen küçük üreticileri, bazen tüketicileri, tekelci büyük sanayi ve ticaret tröstlerine karşı korumak yoluna gitmiştir. Kısaca ekonomik gelişmeler sonucu liberal ekonomi sisteminin öngördüğü küçük otonom ekonomik birimlerin sayıları azalmış, ekonomik ünitelerin aralarında anlaşmaları ile tekelci kapitalizm doğmuştur. Bu durumda sınırsız kazanç tekelci kapitalizmi engelleyecek olan ve ekonomik ilişkilerin kendiliğinden dengeli bir düzen içinde işlemesinin garantisi sayılan serbest rekabet ilkesinin uygulanma olanağı kalmamış ve işletmeler arası anlaşmalar serbest rekabet uygulamasının yerine geçmiştir. Bu da sonuçta tüketicilerin daha genel bir deyimle toplumun aleyhine bir durum yaratmıştır. Serbest rekabet ilkesi uygulanmadığına göre tüketicilerin çıkarlarının kendiliğinden korunması söz konusu olmayacaktır. Ve tekelci kapitalizm pazarlama olanaklarını dilediği gibi kullanabilecektir. Bu gelişme karşısında tüketiciler devletin kendi çıkarlarını korumak üzere ekonomik hayata müdahalede bulunmasını, fiyatları kontrol etmesini ve işletmeler arası anlaşmaları denetlemesini istemişlerdir ve devlet de bu yönde girişimlerde bulunmak zorunda kalmıştır. 19. yüzyılda önemli ekonomik sosyal sonuçları olan diğer bir gelişme de çalışan sınıfla ilgili olan gelişmedir. 19. yüzyılda çalışma hayatında tek başına yalnız olan emekçi yerini örgütlenmiş işçi sınıfına bırakmıştır. 19. yüzyılın ilk yarısında çalışma hayatında emekçi tek başınadır ve bu durumda çalışan kişiler aleyhine çok olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Yaşamını sürdürebilmek için ücretinden başka geliri olmayan emekçi işverenle anlaşmak, diğer bir ifadeyle onun koşullarını kabul etmek zorundadır. Çünkü karşısında geniş mali olanaklara sahip ve bu nedenle şartları kabul edilene kadar bekleyebilecek durumda olan işveren vardır. İşveren, çalışmak isteyen bir işçiyle uzlaşmaya varamadığı zaman koşullarını kabul edene kadar beklemek ya da geniş işsiz kitlesi içinden koşullarını kabul eden başka birini seçmek olanaklarına sahiptir. Yaşamak için çalışmak ve çalışmak için işverenin koşullarını kabul etmek zorunda kalan yalnız işçi ise bu durumdan fazlasıyla zararlı çıkmaktadır. 19. yüzyılın sonunda bu durumda önemli değişiklik olmuştur. Çalışanlar önceleri fiilen daha sonra da hukuken birleşme ve işveren karşısına haklarını savunan, koruyan bir cephe halinde çıkma hakkını ve olanağını elde etmişlerdir. Tek işçinin çalıştıranla yaptığı iş sözleşmeleri yerini kolektif iş sözleşmelerine bırakmıştır. Bu dönemin önemli diğer bir ekonomik olayı da ekonomik dengenin aşağı yukarı her 10 yılda bir ortaya çıkan periyodik ekonomik krizlerle sarsılmasıdır. 19. yüzyıl liberal ekonomistlerin ön değerlendirmelerinin tersine ekonomik krizlerle doludur. Bu krizlerin iş adamları düzeyinde yarattığı iflaslar, emekçiler düzeyinde yarattığı işsizlik karşısında liberal devlet uzun süre hareketsiz kalamamıştır. Devlet ekonomik kriz dönemlerinde güç durumda kalan işletmeleri dar boğazdan kurtarabilmek için ekonomik hayata müdahale etmek zorunda kalmış, bu krizleri önleyecek ve hiç olmazsa yarattığı olumsuz ekonomik ve sosyal sonuçları hafifletecek önlemler alma yoluna gitmek zorunda kalmıştır. Liberal ekonomi içinde ortaya çıkan diğer bir gelişmede serbest mübadele ilkesinin yerini himayecilik ve ekonomik milliyetçilik ilkesinin almış olmasıdır. Liberal devletin ekonomik hayatta gümrük himayeleriyle gerçekleştirdiği müdahalelerinin başlangıcı 19. yüzyıla rastlar. Önceleri ulusal sanayinin dış ülkelerin rekabetine karşı korunması ve geliştirilmesi amacını güden bu müdahaleler, daha sonraları savaş ihtimali karşısında devletin ulusal güvenliği ve ekonomik bağımsızlığı sağlamak için yapılan müdahaleler ve aşılması güç, gümrük duvarları şeklinde gelişmiştir. Böylece liberal ekonominin öngördüğü, dayandığı ilkeler ulusal planda gerçekleşemediği gibi uluslararası planda da işleyememiştir. Liberal ekonominin savunduğu liberalizm ancak kitaplarda kalmış, dayandığı ilkeler gerçekleşememiş ve ekonomik hayat dışında kalması gereken devlette sürekli ve etkili biçimde ekonomik hayatta ağırlığını hissettirmiştir. Bilindiği gibi liberal ekonomi, ekonominin sosyal ve siyasal faktörlerin etkisi olmadan işlemesini öngörmekteydi. Oysa zamanla siyasal ve sosyal faktörler ekonomik faktör karşısında gittikçe gelişen bir öncelik elde etmiştir. Toplumlar demokrasi ilkesini gerçekleştirme çabasına girdikçe emekçi kitleleri siyasal hayatta daha etkili olmuşlar ve isteklerini elde edebilmek için siyasal otoriteler üzerinde baskılarını artırmışlardır. Çalışanların kolektif faaliyetleri gelişmiş, iş ve çalışma hayatının devlet tarafından düzenlenmesi yoluna gidilmiş, sosyal sigorta, sosyal güvenlik ilkeleri benimsenmiş ve liberal ekonominin ilkelerinden uzaklaşılmıştır. Milliyetçilik akımı ise 19. yüzyılın sonunda himayeciliğin tüm etkinliği ile geri gelmesine yol açmış ve 20. yüzyılda da otarşik eğilimlerini geliştirmiştir. Devletler gittikçe geniş bir biçimde üretim, mübadele ve tüketim mekanizmasını denetlemişler ve ekonomik faaliyetleri siyasal amaçlarına hizmet edecek biçimde düzenleme yoluna gitmişlerdir. 3. Siyasal yönüyle liberal devlet. 1. Liberal devlette demokrasi. Liberal devlet siyasal yapısıyla demokrasi ilkesine dayanır. Demokrasi bir siyasal kavramı, bir yönetim biçimini hatıra getirir. Öyle bir yönetim biçimi ki bu yönetimde halk kendi kendisinin efendisi sayılır ve yönetenlerle yönetilenler arasında en sıkı özdeşliğin gerçekleştirildiğine inanılır. Demokrasiyi kısaca halkın halk tarafından yönetildiği bir siyasal sistem olarak açıklayabiliriz. Demokrasi yönetiminin halkın iyilik ve mutluluğunu gerçekleştirme amacına yönelmiş bir sistem olması gerekir. Çünkü halkın halk tarafından yönetiminin halk için bir yönetim olma şansı kuvvetlidir. Halk için yönetim ise toplumda herkesin iyiliğini, mutluluğunu gerçekleştirmek için, çoğunluğun çıkarını sağlamak için ve bu çoğunluk içinde güçsüzlerin, zayıfların, yoksulların da mutluluğu için yönetmek anlamını taşır. Halkın kendi kendini yönettiği bir sistem, özgürlük ve eşitlik ilkelerine dayanır. İnsanların kendi kaderlerine hakim oldukları bir düzende insanlar özgür ve eşit sayılırlar. Demokrasi bir siyasal sistemi, bir yönetim biçimini belirlemek için kullanıldığı gibi, daha genel olarak insanlar arasındaki tüm ilişkilerde uygulanması gerekli bir temel ilkedir. Tüm toplum düzeni, kendi kaderlerine hakim, eşit ve özgür insanların aralarında kuracakları ilişkilerle oluşturacakları bir düzen olmalıdır. Hiç şüphesiz demokratik bir toplumda da insanların üzerinde baskı ve zorlamaların tümüyle ortadan kalkması söz konusu olmaz. Ancak bu zorlama ve baskılar insanların iradeleriyle kabul ettikleri bir zorlama olacaktır. Ve böyle olunca da ağır ve ezici bir baskı olarak hissedilmeyecektir. Demokrasi, iktidar yani baskı ve zorlama yokluğu değildir. Fakat iktidarda halkın iradesinin hakim olmasıdır. Kısaca demokrasi, eşit ve özgür kişilerin kendi kendilerini yönetmeleri, kendi kaderlerine hakim olmaları ülküsünü belirtir. Ne var ki demokrasinin dayandığı özgürlük ve eşitlik ilkeleri çeşitli siyasal, ekonomik, sosyal doktrinler ve dünya görüşleri tarafından değişik biçimlerde yorumlandığı, eşitlik ve özgürlük ilkeleri değişik anlamlarda kullanıldığı için birbirine zıt, birbirinden değişik demokrasi anlayışları ortaya çıkmıştır. Gerçekten de tüm demokrasi ideallerinin temelinde bir özgürlük düşüncesi yatar. Demokratik olduklarını iddia eden tüm devlet sistemleri özgürlükten hareket ettikleri ve özgürlüğü gerçekleştirdiklerini kanıtlama çabası içindedirler. Bu devlet sistemlerinin dayandıkları demokrasi ideali gerek teorik gerek uygulama yönünden birbirine zıt sonuçlara ulaşsa bile bunların hepsi özgürlüğe dayandıkları, özgürlüğü gerçekleştirdikleri, özgürlükten yana oldukları iddiasında ve inancında birleşirler. Ancak değişik devlet sistemlerinde özgürlük kavramı değişik biçimde değerlendirildiği içindir ki demokrasi idealinden hareket edildiği halde değişik siyasal, sosyal, ekonomik düzenler kurulmuştur. Liberal devlette özgürlük, kişinin kendi iradesine uyarak hareket etmesi, kendi kaderine hakim olmasıdır. Özgür olma, insanın kişiliğinden ayrılması imkansız bir özelliğidir. İnsan, sırf insan olarak dünyaya geldiği için özgürdür. Çünkü insan, yaratılışı yönünden irade sahibi ve sorumlu gerçek varlıktır. Özgürlük, insanlık tarihinin belli bir döneminde ortaya çıkan tarihsel bir olay değildir. İnsanlar doğuştan özgürdür. Her ne kadar tarihin değişik dönemlerinde insanlar aynı biçimde, aynı oranda özgür sayılmamışlar, bazen geniş, bazen çok kısıtlı biçimde özgürlüklerden yararlanma olanağına sahip olmuşlarsa da, bu durum insanların insan oldukları için özgür sayılmaları gerektiği ilkesini değiştirmez. Böyle bir özgürlük anlayışına dayanan liberal devlette demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesi, kendi iradesiyle kaderine hükmetmesi ve başka bir deyimle yönetilenler arasında en sıkı birliğin, özdeşliğin gerçekleşmesidir. Liberal devlette bilindiği gibi devletin görevi bireyi özgürlüklerini kullanmada serbest bırakmak, kişiye baskı yapmamak, özgürlüklerin yasal sınırlar içinde kullanılmasına hiçbir şekilde karışmamaktır. Yöneticilerin özgürlükleri çiğnemelerine engel olmak ve bunun için de yönetimde halkın söz sahibi olmasını sağlamak temel ilkedir. Bu amaca ulaşmak için yapılacak şey, bireylere en geniş biçimde siyasal haklar tanımak ve kamu otoritelerini bu amaca uygun biçimde düzenlemektir. Liberal devlette devlet ve bireyi karşı karşıya ve az çok hasım durumda düşünülmüştür. Bireyin devletin kurduğu düzene ve sağladığı güvenliğe ihtiyacı vardır. Devletin varlığından vazgeçebilmesi olanaksızdır. Bu durumda devletin ona baskı yapmasını, onun doğal hak ve özgürlüklerini çiğnemesini önlemek için bireyin devlet mekanizmasına hakim olması, yani yönetimde söz sahibi olması sağlanmıştır. Buna göre her yurttaş devletin siyasal hayatına yön verme işlemine katılmalıdır ve bu katılma serbestçe gerçekleşebilmelidir. Birey bu konuda maddi, manevi tüm baskılara karşı korunmalıdır. Düşünce, basın, inanç, toplantı, dernek kurma özgürlükleri de kişiye yapılacak baskıları önleyecek olanaklardır. Ancak oy hakkı ne derece geniş tutulursa tutulsun, bir toplumda herkesin siyasal iktidarın kuruluşuna katılması gerçekleşemez. Siyasal karar organlarında da kararlar oyların çoğunluğu ile alınır. Böylece siyasal haklara sahip olanlar halkın içinden ancak bir kısım insanlardır. Bu bir kısım insan içinden de ancak bir bölümü temsil edilmektedir. Bunlardan da ancak bir kısmı alınan kararlara katılmaktadır. Demokrasi çoğunluğun yönetimidir. Demokrasi, bireyin diğer bireyler ve yöneten çoğunluk karşısında özgür olması, kendi iradesiyle kendi kaderine hakim olabilmesidir. Bunun için de bireyin diğer bireylerle ve iktidar ile olan ilişkilerinde devredilmez, vazgeçilmez, zaman aşımı ile kaybedilmeyen hak ve özgürlüklere sahip olduğu kabul edilmiştir. Her birey doğal hak ve özgürlüklerle donatılmış olarak kendi kaderine hükmedecektir. Demokrasi çoğunluğun yönetimi olduğuna göre bu durum birey için tehlikeli olmayacak mıdır? Çoğunluğun iradesine boyun eğmek zorunda kalan azınlığın özgür olduğu, kendi iradesine uyduğu söylenebilecek midir? Liberal devlette bu durumda da bireyin özgürlüğünden bir şey kaybetmeyeceği düşüncesi hakimdir. Çünkü bir defa kaynağını bireylerin serbest iradelerinden almayan ve yine serbest iradeleriyle değiştirilemeyen bir çoğunluk iradesini geçerli ve gerçek bir çoğunluk iradesi saymaya imkan olmayacaktır. İkinci olarak da bireylerin doğal hak ve özgürlüklerine saygılı davranmak, siyasal iktidarın yani çoğunluk yönetiminin meşrutiyetinin şartı sayılacaktır. Liberal devlette siyasal temsil sistemi, kuvvetler ayrılığı, çift meclis sistemi, hukukilik ilkesi, birey hak ve özgürlükleri gibi demokrasinin temel yapı kurumları da bir yandan çoğunluğa dayanan bir yönetimin temel ilkelerini belirlerken öte yandan bireylerin haklarının korunmasını sağlayacaklardır. Liberal devlette siyasal alanda kurulacak demokratik düzene paralel olarak sosyal ekonomik alanlarda da sosyal ekonomik demokrasinin gerçekleşeceğine inanılmıştır. Ancak burada çözümlenmesi gereken bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bir defa siyasal demokrasi ile sosyal ve ekonomik demokrasi değişik kavramlar mıdır? Sosyal, ekonomik ve siyasal ayrımının kökü nedir? Liberal devletin bu konuda benimsediği ilke hangisidir? Hemen şu noktayı belirtelim ki demokrasi kavramı siyasal demokraside de sosyal ekonomik demokraside de aynı anlamı taşır. Öyleyse siyasal ve sosyal ekonomik ayrımının anlamı, kökeni ve bilimsel bir değer taşıyıp taşımadığı sorunlar üzerinde durmak gerekir. Önce sosyal ile siyasal ayrımı sorununa değinelim. Sosyal çok kullanılan ve çok değişik anlamlar verilen bir sözcüktür. Çoğu zamanda kesin olarak ne anlama geldiği konusu üzerinde fazla durulmaz. Sosyal olan hiç şüphesiz her şeyden önce insanla ilgili olandır. Ne var ki insanın tüm sorunları sosyal olarak nitelendirilemez. İnsanın sosyal sorunları iki grupta toplanabilir. Bir defa bedensel ve zihinsel gelişmesi, maddi refahı, tüm yeteneklerini geliştirmesi, tüm olanaklarını kullanması ile ilgili sorunlar sosyal sorunlar olarak nitelendirilebilir. Bu açıdan sosyal sorunlar insanın sağlığı ile, bedensel gelişmesi ile, yaşama olanakları yani iş ve meslek hayatı ve bunlarla ilgili tüm sorunları, örneğin hastalık, sakatlık, yaşlılık, işsizlik gibi sorunları sosyal sorunlardır. Yine insanın kişiliğini ve tüm yetenek ve olanaklarını geliştirmesi ile ilgili sorunlarda, örneğin eğitimi, öğrenimi, toplum hayatında ilerlemesi gibi sorunları sosyal sorunlarıdır. Kısaca kişinin bedensel, ruhsal gelişmesi, kişiliğinin yetenek ve olanaklarının geliştirilmesi ile ilgili tüm sorunları sosyal sorunlardır. Bu sosyal sorunlar yanında ikinci bir grup sosyal sorunlar daha vardır. Her insan doğduğu andan başlayarak çeşitli kuruluşlar içinde yer alır. Bunlara bağlı olarak yaşar, gelişmesini bu kuruluşlar içinde tamamlar. Örneğin aile, mesleki kuruluşlar gibi. Bu da sosyal yapı sorunlarını ortaya çıkartır. Bu iki grup sosyal sorun arasında yakın ilgi ve bağlantı vardır. Şöyle ki, insan tek başına yaşayabilen bir yaratık olmadığına ve doğduğu andan başlayarak çeşitli ve değişik kuruluşlar içinde yaşamak zorunluluğunu duyduğuna göre, insanın hayat koşulları, bedensel ve zihinsel gelişme olanakları, geliri, güvenliği, sağlığı ve hayattaki şansı içinde bulunduğu ve bağlı olduğu sosyal kuruluşların, yani sosyal yapının koşullarına bağlıdır. Örneğin bireyin gelirini, hayat ve gelecek güvenliğini, ailesinin gelir ve güvenliğinden ayırma olanağı yoktur. Bireyin sosyal sorunlarının çözümü, onun içinde yaşamak zorunda kaldığı sosyal kuruluşların, sosyal yapı sorunlarının çözümüne bağlıdır. Bu bakımdan ailenin sorunları çözümlenmeden bireyin sorunları çözümlenmiş sayılamaz. Öte yandan sosyal yapı sorunlarının çözümü de bireyin sosyal sorunlarının çözümüne bağlıdır. Örneğin eğitim, öğrenim sorunu bireyin sosyal sorunudur. Çünkü eğitim, öğrenim insanın kişiliğinin belirlenme ve gelişme koşuludur. Fakat eğitim sistemi sosyal yapıyı aksettirdiği gibi aynı zamanda mevcut sosyal yapıyı istenilen yönde etkilemek ve değiştirmek için kullanılabilecek en etkili araçtır. Sosyal olan ile siyasal olan birbirinden nasıl ayrılacaktır? Hemen söylemek gerekir ki sosyal olan ile siyasal olanı ayıran mantıki ve bilimsel kriter bulmak güçtür. Toplum çıkarı ile ilgili tüm sorunlar siyasaldır ve insanların yönetimi, nesnelerin idaresi ile ilgili hiçbir sorun siyasal kavramının dışında bırakılamaz. Her konu siyasal olabilir. Bunun için iktidarın o konu ile ilgilenmesi yeterlidir. İktidar sosyal ilişkiler ağı içinden siyasal karakterini ve vereceği ilişkileri seçer. Sosyal ile siyasal arasındaki ayrım bilimsel ve mantıki bir temele dayanmamakla birlikte böyle bir ayrımın yapıldığı ve bu yönde bir uygulamanın varlığı inkar edilemez. Öyleyse bu ayrım nereden geliyor? Bu ayrımın nedenini anlayabilmek için tarihsel açıdan devlet iktidarını kullanan yöneticilerin faaliyet alanlarının yani siyasal alanlarının nasıl belirlendiğine çok kısa bir göz atmak gerekir. Tarihsel gelişme içinde yöneticiler gerek yönetilenlerin ortak çıkarlarını sağlamak ve gerek kendi otoritelerinin toplumda yerleşebilmesi ve sürekliliğin korunabilmesi için kendileri için gerekli ve vazgeçilmez sayılan faaliyet alanlarını belirlemişler, yani kendi faaliyet alanlarının sınırlarını çizmişlerdir. Şüphesiz devlet yöneticilerinin tamamen ampirik olarak belirledikleri faaliyet alanlarının sınırlarında zaman ve mekan içinde dalgalanmalar olmuş, bu sınırlar bazen daralmış, bazen genişlemiştir. Ne var ki zamanla yöneticilerin faaliyet alanları olarak belirlenen bir siyasal alanın var olduğu düşüncesi de yerleşmiştir. Uygulama alanında ampirik olarak belirlenen bu siyasal alan, liberal devlet düşüncesinde kendine teorik bir dayanak da bulmuştur. Siyasal alan, yöneticilerin meşru faaliyet alanını belirlemiştir. Liberal devlet, bilindiği gibi bireye içinde dilediği gibi hareket edebileceği bir faaliyet alanı tanır. Bu alan, yöneticilerin iktidar alanı dışında kalan bireylerin faaliyet alanı olarak kabul edilir ve siyasal olan ve olmayan ayrımı duvar. Siyasal alan dışında kalan saha, devlet iktidarı tarafından bireylere tanınan özgürlük alanı olarak kabul edilir ve liberal düşüncede bu özgürlük alanı içinde de sosyal ilişkilerin en iyi biçimde gelişeceğine inanılır. Sosyal sorunların birey için olumlu bir yönde gelişeceği ve çözümleneceği düşünülür. Sosyal alan ile ekonomik alan arasında bir ayrılık var mıdır? Genellikle sosyal, ekonomik sözcüğü ile birleştirilmektedir. Fakat aynı zamanda bunların birbirinden farklı olduğu da kabul edilmektedir. Sosyal ve ekonomik alan, siyasal alandan ayrıldıkları için birlikte düşünülür. Sosyal ile ekonomik alan arasındaki ayrılığı belirlemek ise güçtür. Ne var ki genellikle insanlar ve sosyal kuruluşlar ekonomik yönden ele alındıklarında onlar üretici olarak faaliyetleri de üretim açısından değerlendirmektedir. Sosyal yönden ele alındıklarında ise insanlar ve sosyal kuruluşlar tüketim ve değerlerin dağılımı yönünden değerlendirilmektedir. Şüphesiz böyle bir ayrımın kesin ve bilimsel olduğunu iddia etmek olanaksızdır. Üretim ve değerlerin dağılımı, tüketimi sorunları birbirine sıkı sıkıya bağlı sorunlardır. Bu bakımdan ekonomik sorunlar çözümlenmeden sosyal sorunlar çözümlenemez. Siyasal alan ile ekonomik alan ayrımı ise liberal devlette önem kazanmıştır. 1789 devriminden sonra liberal devlette bilindiği gibi iktidarın toplumun yalnızca iç ve dış güvenlik sorunları ile ilgileneceği ve iç ve dış güvenliği sağlamakla yetinmesi gerektiği, tüm ekonomik faaliyetlerin ise bireylerin yetki ve iktidar alanında kaldığı kabul ediliyordu. Bu düzende devlet, bireylerin ekonomik faaliyetlerine karışmayacak, onları da bu alanda tamamen serbest bırakacaktı. Oysa her devirde ve tüm devlet sistemlerinde iktidarın değişik ve çeşitli nedenlerle ve gerekçelerle ve az çok farklı biçimlerde, sınırlı ya da çok geniş oranlarda ekonomik hayata müdahalelerde bulunduğu da bir gerçektir. Liberal devlette de iktidar bu kuralın dışında kalamamış ve devlet ekonomik hayata müdahale etmiştir. Ve bu müdahaleler bazen çok geniş ölçüde gerçekleştirilmekle birlikte ekonomik hayat özü itibariyle bireylerin faaliyet alanı olarak kabul edilmiş, en önemlisi de devletin ekonomik hayata müdahaleleri liberal devletin temel kurumlarında ve dayandığı temel ilkelerde ve yapıda bir değişiklik yapılmasına yol açmamıştır. Yani devletin ekonomik hayata müdahalesi kurumsallaşmamıştır. Devlet pek çok ve çeşitli ekonomik sorunları çözümlemek istemiş, bu alanda düzenlemeler yapmış, fakat ekonomik alanı doğrudan kendi otoritesine tabi kılmamış, ekonomik güçlerin yerini almamıştır. Bununla birlikte siyasal sorunlar daha çok insanların yönetimiyle ilgili sorunlar olarak ve ekonomik sorunlar da nesnelerin idaresiyle ilgili sorunlar olarak görülmüş ve siyasal ekonomik ayrımı yerleştirmiştir. Oysa zamanla böyle bir ayrımın anlamsızlığı ortaya çıkacaktır. Nesnelerin idaresine karışmadan insanları yönetmenin ve insanları yönetmeden nesnelerin idaresinin mümkün olmadığı görülmüştür. Bu kısa kavram açıklaması çabamız, sosyal ekonomik demokrasinin tanımlanmasını yapmamızı kolaylaştıracak bilgiler getirmiştir. Bir defa demokrasi, bir siyasal rejim olduğu kadar insanlar arası tüm ilişkilerde uygulanması gereken bir ilkedir. Demokrasi, insanın kendi kaderine hakim olması, tüm baskılardan, siyasal, sosyal, ekonomik baskılardan uzak, kendi idaresine uygun olarak yaşamasını gerektirir. İkinci olarak da toplum hayatında siyasal, sosyal, ekonomik alanları birbirinden ayıran kesin çizgiler yoktur. Bu ayrım tarihsel gelişmenin ve özellikle liberal bireyci devletin getirdiği yapay bir ayrımdır. Böyle olunca siyasal alanda kabul edilen, uygulanan demokrasi ilkesinin sosyal, ekonomik ilişkilerde de uygulanmasını engelleyecek teorik bir neden olmaması gerekir. Yaptığımız açıklamalar sosyal, ekonomik demokrasinin iki yönü olabileceğini gösteriyor. Birinci yönü ile sosyal, ekonomik demokrasi birey açısından değerlendirildiğinde, bireyin toplum içinde tüm baskılardan ve özellikle sosyal, ekonomik baskılardan kurtulmuş olarak, kendi kaderine kendi iradesiyle yön vererek, özgür ve eşit olarak yaşamasıdır. Siyasal demokrasinin bireyi siyasal iktidar karşısında özgür kılmasına karşılık sosyal ekonomik demokrasi bireyi sosyal ekonomik baskılar karşısında özgür kılacaktır. Yani sosyal ekonomik demokrasi bireyler arasında şans eşitliğini yaratacak, belli bir hayat düzeyini garanti edecek, bireyi yoksul, muhtaç durumdan kurtaracak, onun güven ve adalet içinde kişiliğinin gelişmesini sağlayacak bir sosyal ekonomik toplum düzenidir.